Kitabın adı Ya Gazi Paşa Duyarsa. Yazarı Erdal Sarızeybek. 14. ayrım. Kara Elmas Operasyonu. Dalıyorum inan, kapkara düşünceler aklıma geldiğinde hep dalıp gidiyorum geçmişe doğru. Olaylar geçiyor gözümün önünden. İnsanlar gelip geçiyor. Biz yaptıklarımıza bakıyorum, bir yaptıklarına bakıyorum. Anlayamıyorum. İnanın anlayamıyorum şu insanoğlunu, bu kitaba konu olan. Olayın bir garipliği de bu kitaba konu olan olaylar ve insanların aşağı yukarı aynı olması. Hep aynı oyuncuların oynadığı bir oyun gibi. Yer değişik, zaman değişik. Bir garip ama gerçek. Yıl 2001. Aytaç Yalman Paşa, jandarma genel komutanı. Biz Manisa'da alay komutanı. Yolsuzluk operasyonları almış başını gidiyor. Beyaz enerji operasyonu ise gündeme oturmuş. Osman Özbek Paşa harekat başkanı. Aziz Ergen albay ise onun yanında birlikte beyaz enerji peşindeler. Bir gün Aziz beni aradı. Komutanım, size bir yazı gönderdik. Bu Soma'da yapılan yolsuzluklarla ilgili. Evet Aziz, aldık. Aldık ama bu ihbarlar Soma Lignit işletmelerinin iç işleyişiyle ilgili. Bir müfettiş istense daha iyi olur gibi geldi bana. Aman komutanım, yaptığımız operasyonlar sonrası inanın jandarmanın itibarı arttı. Halkın güveni arttı. Eğer bu Soma olayını da siz çözerseniz ne kadar iyi olur bilemezsiniz. Peki Aziz, bir bakalım, ben seni ararım. İşte bu konuşma aylarca sürecek sıkıntılı bir operasyonun da başlangıcı olacağını kim, nereden bilecek? Bize yapılan ihbarın mahiyeti şöyleydi. Soma Taşıyıcılar Kooperatifi'nin Lignit Soma Termik ve Lignit işletmelerindeki ihalelerde tekel oluşturulması, bu amaçla silahlı eylemler yapılması, İşletmelerdeki görevlilerin kömür yolsuzluğu, bir de özelleştirme kapsamındaki işletmenin alıcı firma lehinde bazı alımlar yapması. O zamanlar İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin yetki alanındaydı Manisa. İhale mafyası belki çıkar amaçlı suç kapsamında soruşturma konusu olurdu ama ya diğerleri? Başsavcı ile görüştük ve yetki alarak Soma operasyonuna başladık. Hani şu basında da yer alan ünlü Kara Elmas operasyonu. Organize suç soruşturmalarında acemi olduğumuzu itiraf ediyorum. Teşkilat olarak da bu tür operasyonları yapacak teknik personel eksikliğimizi de itiraf ediyorum. Zaten başımıza gelenler size gösterecek bu eksikler yüzünden ne sıkıntılar çektiğimizi. Gene o yıllarda delilden suça gitmek modası çıkmış. Emniyet ve jandarma bu alanda kıyasaya bir rekabete girmişti. Biliyorsunuz bu rekabet sonradan sorunlara yol açmış. Hatta Ankara DGM savcısının polis bölgesindeki bir ihbara jandarma tarafından müdahale edilmesi talebi de kabul görmemişti. Moda dediğimize bakmayın aslında. Doğrusu delilden suça gitmek ama bu bir altyapı meselesi, uzman ve teknik personel meselesi ve de eğitim meselesi. Ama her iki teşkilatın da altyapısı buna hazırlıklı olmadığından istenen sonuçlara ulaşabilmek bir türlü mümkün olmuyordu. Bir istatistik yapalım. DGM'den yetki alınarak yapılan soruşturmaların kaçı çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, suçundan işlem görmüş ve de kaçı bu kapsamda olmadığından dolayı yerel mahkemelere sevk edilmiştir. Göreceksiniz ki bir soruşturmaların çoğu istenen sonuca ulaşamamıştır ya da gerekli deliller toplanamadığı için ya da her suçu bu kanun kapsamına almaya çabaladığımız için. Nedense kimse bu gerçeği görmek istemiyor. Jandarma ayrı bilgi depoluyor, polis ayrı. Parmak izi arşivinde olduğu gibi. Bazı kayıtlar polis tekelinde, trafik suç kayıtlarında olduğu gibi. Suç delilleri ayrı ayrı saklanıyor. Polis ve jandarma laboratuvar kayıtları gibi. Özellikle mal varlığı tespitlerinde önemli zorluklar yaşanıyor. Bilgisayar kayıtları olmadığı için. Hele ki para kayıtlarının izini sürmek imkansız gibi. Sonradan MASAK çıktı. Çıktı ama biz hala PKK'nın para kaynaklarının izini bulamadık. Katil Öcalan'ın kara paraları nasıl akladığını itiraf etmesine rağmen. Neyse, bu sorunlar bitmez. Biz gene konumuza dönelim. Biz yetkiyi aldık ve daldık Soma'ya. İstihbarat ve kaçakçılık şubeden 20 kadar personel görevlendirdik. Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın Bey'le görüşüp polisten de takviye aldık. Linyit işletmesinin ihale dosyalarına, taşıyıcılar kooperatifinin tüm kayıtlarına el koyduk. Karargahımız Soma ilçe jandarma komutanlığıydı. El konulan kayıtlar öylesine çoktu ki bir an için ne yapacağımızı şaşırdık. Sonra işletmeden bize bir oda tahsis etmesini istedik. Evrakları muhafaza altına aldık. Operasyon başlangıcında kimse gözaltına alınmadı. Amacımız önce suçu oluşturan delilleri bulmak. Buradan hareketle sanıklara ulaşmaktı. Suç oluşturduğunu değerlendirdiğimiz olayları grupladık. Konular şöyle sıralandı. Zimmet, toprak hafriyatında yolsuzluk, enerji maliyetlerinin kasten yükseltilmesi, haksız stoklama, ihaleye fesat karıştırma, kömür hırsızlığı, evrakta sahtekarlık, devlet malını kasten hasara uğratmak. Polis ve jandarmadan oluşan ekipler evrakları incelemeye başladı ama birçok teknik konu karşımıza çıktığından çaresiz kalıyorduk. Sonuca ulaşmadı. Zira teknik ve uzman personelimiz yoktu. Evrak üzerinden inceleme yapıp bulunan sonuçları araziye tatbik edecek ve buradan suça oluşacak. İlk problem kendi içimizde çıktı. Polis arkadaşlar bir konu üzerine yoğunlaşırken jandarma personeli başka konulara öncelik verilmesini ısrarla istiyorlardı. Anlaşamadık. İki teşkilat arasında sürtüşmeye yol açmamak için polis ekiplerinin soruşturmadan ayrılmasına karar verdik ama operasyon müşterek olsun için de bir polis gözlemci bulundurulmasını uygun gördük. Aslında müşterek operasyonların bir sisteme bağlanması gerekirmiş, bunu da öğrenmiş olduk bu operasyon sayesinde. Hepsi bir sistem işiymiş. Kurumsal faaliyetler sistematik kural ve kaideler içerisinde gerçekleştirilirmiş. Keyfe göre sistem olmazmış, sonradan anladık. Bize bakıyorum, bizde her şey amire bağlı, komutana bağlı, bakana bağlı, başbakana bağlı. Her şey yiğide göre değişiyor. Nasıl yoğurdu yediğine göre. Çağdaş bir ülkede devlet işleri yiğitlikle olur mu hiç? Kuralı olur devletin ve herkes de bu kurala uyar. İnsanların keyfine göre yapılmaz işler. Devletin koyduğu kurallarla göre yapılır. Başımıza gelenler de hep bu keyfiliklerden. Bir devlet büyüğümüzün dediği gibi ben yaptım oldulardan gelmedi mi zaten? Tekrar işe koyulduk ama gene çıkamadık işin içinden. Bize uzman ve teknik personel gerekliydi. Bilir kişiye doğrudan başvuramadık çünkü ücretini ödeyemedik, ne savcılık ne de biz. Gerçek şu ki savcılıkların yeterli ödeneği olması gerek hazırlık soruşturmalarının tüm giderlerini karşılayabilmesi için. Bir bilirkişi ücretini dahi ödeyemezse savcılık nasıl soruşturma yapsın? Polis, jandarma, savcı adına soruşturma yapar ama masraflarını teşkilat ödeneğinden öder. Gözaltına alınan şahısların öğle yemeği masrafını karşılayabilmek için ne yazışmalar yaptık bilemezsiniz. Vermezsiniz ödeneği, adliye spor kulübü kurar, her adli sicil dilekçesinden 1 yeni lira, her onaydan 3 yeni lira alır ama spor için aldığını adliye masrafı olarak nasıl gösterir onu bilemem. Genel komutanlığa mesaj çekip elektrik, bilgisayar, maden, harita, muhasebe konularında uzman personel talebinde bulunduk. O sıralar Yusuf Paşa Kurmay Başkanı. Sık sık görüşüyoruz. Operasyonla ilgili olarak. Talebimiz uygun görüldü sanırım. 8 tane kısa dönem er emrimize verildi. Baştan sevindik. Ama bu sevinç kısa sürdü. Zira gelenler üniversitelerden yeni mezun olmuş mühendislerdi ve hiç tecrübeleri yoktu. İlk 3 ay bocalama devresi gibi bir şey oldu. Bu 3 ayın sonunda hangi konularda yetersiz olduğumuzu anlayabildik. Kağıt üzerinde soruşturma amiri Soma İlçe Jandarma Komutanı gözüküyordu. Üsteğmen Halit. Diğer ilçelerdeki temayüz etmiş tüm astsubayları ki yaklaşık 30 kişi Halit Üsteğmen'in emrine verdik. Görev bölümü yaptık. Gelirler Genel Müdürlüğü'nden bir bilirkişi ekibi aldık. Ücretsiz. Bu ekip önceden taşıyıcılar kooperatif hesapları üzerinde inceleme yapmış olduğu için görevini yapamadı. Değiştirildiler ve Osman Bey geldi. Belki de bu operasyonun kilit ismi Osman Bey. Ülkesini seven, ülkesinin menfaatlerini bu düzende korumaya kendini adamış gerçek bir yurttaş. Bu sefer kömür kayıtlarının incelenmesi sorun oldu. Yaklaşık 50 erbaş ve er seçerek Soma'ya gönderdik. Kantar fişlerinin bilgisayar ortamına alınması sağlandı. On binlerce fiş tek tek tarandı, incelendi, çapraz sorgulandı. İşletme kayıtlarıyla karşılaştırıldı. Yapılan hafriyatlar, buradan çıkarılan kömürler, bunların taşıma işleri ve ihaleleri, hafriyat ihaleleri, üretim raporları, satış kayıtları, nasıl anlatayım size, elde edilebilecek tüm bilgiler arandı, bulundu, karşılaştırıldı ve değerlendirildi. Zaten sonuca da buradan ulaştık. İnanın zor, il merkezlerinde mutlak bir ekip kurmak gerekiyor. Alacak soruşturmayı bir başına sonuna kadar götürebilecek güçte bir ekip. İl ve ilçe jandarmanın desteğinde. Adli makamların denetim ve gözetiminde bir ekip. Yoksa inanın delilden suça gitmek konusu bir modadan öteye gitmeyecek. Bu arada Ankara'ya şikayetler başladı. Bu operasyondan zarar görmesi muhtemel müteahhitler, siyasiler ve iş adamları tarafından. Ankara her gün bizi arayıp bitirin şu işi demeye başladı. Operasyonun 5. ayında çaresiz işi gücü bıraktık. 40 ağaca karargah kurduk ve fiilen yönetmeye başladık. Sanırım 3 ayda bu şekilde geçti. Bu arada İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi ile koordinasyonumuz sürüyordu. Her gelişmeden, yaptığımız işlemlerden, yapacaklarımızdan bilgi veriyorduk. Savcılık işlem yapabilmek için çıkar amaçlı suç örgütünün maddi delillerle ortaya konmasını talep ediyordu haklı olarak. Bunun anlamı şuydu. Kendi aralarında önceden anlaşarak organize olmuş bir çete olacak. Bu çete menfaat amaçlı şiddet ve baskı kullanacak. Bunun sonucu elde edilen menfaat ortaya çıkarılacak. İnanın çok zordu bu iş ve bizim aylarımıza mal oldu. İlk olarak taşıyıcılar kooperatifinin bir mafya gibi çalıştığı belgelerle ortaya kondu. Sonra iki müteahhit firmanın mafya ile bağlantılı olarak ihaleleri aldığı tespit edildi. Son olarak da işletme bünyesindeki yolsuzluk ve usulsüzlükler ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 8 ay süren bir çalışma sonucu. 300'den fazla kişinin ifadesine başvuruldu. Bunlar da 50'ye yakın gözaltına alındı. Bu arada Ankara'dan bir daire başkanına jandarmaya rüşvet teklif etmesi ve suçüstü yakalanarak cezaevine konması biraz ortalığı karıştırdı. Gözaltına alınanların 30 kadarı mevcutlu olarak İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne çıkarıldı. İnanın o günler bir kabus gibi geliyor bana. Onca işin altından nasıl çıktık bilemiyorum. 2001 yılının bir ayı ve bir gününde mahkeme salonlarında sonucu beklerken o ana kadar sürekli bizimle koordinede bulunan ve hatta Soma'ya gelip yapılan tahkikatı bizzat yerinde inceleyen, tahkikatın her aşamasında kendilerine bilgi verdiğimiz savcı delillerin yeterli olmadığından bahisle ve hatta suçun DGM yetkisine girmediğinde söyleyerek sanıkları bırakacağını, dosyayı da yerel savcılığa göndereceğini söyleyince biz beynimizden vurulmuşa döndük. Çaresiz başsavcıya çıktık. Sayın başsavcım, çete diyorsanız buyurun size çete, şiddet diyorsanız buyurun size şiddet, menfaat diyorsanız buyurun size menfaat. Bir suçun çıkar amaçlı suç olabilmesi için daha ne olmalı ki dedik. Başsavcı anlayışla karşıladı. Dosyayı kendisinin inceleyeceğini söyledi. İnceleme epey uzun sürdü. Hatırlıyorum da 8 saat ya da daha fazla. Sonra dosya hakime çıktı. 6 saat kadar da o inceledi. Sonuçta mahkeme çıkar amaçlı suç örgütü kurmak suçundan Taşıyıcılar Kooperatifi'nin tüm yetkilerini ve onunla bağlantılı 2 müteahhiti tutukladı. Linyit işletmeleri ile ilgili dosya diğerlerinden ayrıldı ve sanıklarla birlikte gece yarısı Soma'ya gönderildi. Soma adli makamları acilen mahkemeyi topladı ve yapılan yargılama sonucu işletmenin yetkilileri de tutuklandı. Yargılama safhasında bir müteahhitin tüm mal varlığına el konulması ve hapis cezası istenirken diğer müteahhit hakkında beraat kararı çıkması bizi şaşırttı. Hele ki savcılığın bu kararı temyiz etmemesi daha da şaşırttı. Hemen başsavcıya durumu bildirdik ve kararın temyiz edilmesini sağladık. Üzülüyor insan. Kömür milli servet. Bizim kömürümüz. Satılırsa, çok çıkarılırsa ve de ucuz, kazanacak biziz. Ucuz enerji her şeyi ucuzlatacak. Devlet bizim, ülke bizim. Yazık. İnanın yazık. O tarihlerde trilyonlarca lirası Türk'ün şu ya da bu şekilde heba edilmiş. Kömür heba edilmiş. Enerji pahalı, üretim düşük. 1 liralık kömür fişi alan 3 liralık kömürü alıp gidiyor. 1 ton diyen 5 ton alıp gidiyor. Sanki deniz bu devletin malı. Yüzlerce bilgisayar alınmış ama yeterli ekipman sağlanmadığı için çalışmıyor. Bazı kayıtlar soruşturmanın hemen öncesinde bilgisayarlardan silinmiş. Güzelim makineler kimine göre kasten bozulmuş. Özelleştirilecek diye gereği olmayan mallar bilmem nedense stoklanmış. Binlerce yeni lira ödenerek. Taşıyıcılar Kooperatifi neredeyse sıfır kırımla bütün ihaleleri almış. İhalelere girmek isteyenler tehdit edilmiş. Olmadı dövülmüş, daha da olmadı ayaklarından vurulmuş. Bu tesisler kimin? Bizim değil mi? Milli servetimiz değil mi? Bizim paramız değil mi? Şimdi görüyorsunuz değil mi? Niye milyonlar açlık sınırında, milyonlar yoksulluk? Niye dolarım milyarlarcası borç hem de bizim borcumuz? Yolsuzlukla mücadele için kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Araştırma Komisyonu da raporunu almış bizim Kara Elmas operasyonunu. Bakalım ne demiş. Ama önce ülkemizde yolsuzluk nedir, komisyon ne yazmış onu görelim.